Ayrım 30, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 370. Aboli arabayı kale kapılarından soktu. Gelişi her zamanki faaliyetle karşılandı. Kapıdaki tek nöbetçi hazır ol vaziyeti alarak tüfeğini kaldırdı. Zenci kravatları döndürüp arabayı şirketin bürolarının önünde durdurdu. Nöbetçilerin komutanı silah deposundan fırladı. Telaşla palaskasını takıyordu. Hollanda'dan yeni gelmiş olan bir ast subaydı. Valinin karısının beklenmedik bir anda gelmesi onu şaşırtmıştı. Genç adam kendi kendine "İblisin boynuzları" diye söylendi. Bu karı da tam gelecek zamanı buldu. Adamların yarısı köpekler gibi hasta. Endişeyle şirketin bürolarına açılan kapının önünde bekleyen tek nöbetçiye baktı. Adamın suratı hala hafif yeşilimsiydi. Sonra valinin karısının arabadan işaret ederek kendisini çağırdığını fark etti. Avluda koşmaya başladı. Kepini düzeltti, buna bağlı olan kayışını sıkıştırdı. Arabanın yanına gelince Katinka'ya selam verdi. "Günaydın Mevruh, inmeniz için size yardım edebilir miyim?" "Hayır." Valinin karısının endişeli ve sinirli bir hali vardı. Tiz bir sesle soluk soluğa konuşuyordu. Assubay hemen kaygılandı. "Bir şey mi oldu Mevruh?"
"Evet, çok kötü bir şey oldu. Hemen kocamı çağırın."
"Onun bürosuna gitmeyecek misiniz?"
"Hayır, burada arabada bekleyeceğim. Hemen kocama gidin ve onun çabucak gelmesini istediğimi söyleyin. Bu son derece önemli, ölüm kalım meselesi. Haydi gidin, çabuk olun."
Assubay şaşırdı, sonra çabucak selam verip basamakları ikişer ikişer çıktı. Çift kanatlı kapıdan hızla büroya daldı. O yokken Aboli arabacı yerinden indi, arabanın arkasındaki bagaj yerini açtı, sonra da etrafına baktı. Kale kapısında bir tek nöbetçi vardı, bir de merdivenin yukarısında. Ama onlar her zamanki gibi emniyet deliğindeki ağır yanan kibritleri tutuşturmamışlardı. Silah deposunun kapısında nöbetçi yoktu. Aboli durduğu yerden yan pencereyi görebiliyordu. Nöbetçi odasında 3 kişi oturuyordu. Avludaki 5 ustabaşının kırbaç ve sopalarından başka kılıçları da vardı. Hugo Barnard avlunun en dibindeydi. 2 köpeğinin kayışlarını tutuyor, doğu surunun dibine yere taşları dizen mahkumları azarlayıp duruyordu. Azim gemisinin mürettebatından olmayan bu mahkumlar onlar kaçmaya çalışırken bir tehlike oluşturabilirlerdi. Surlarda hemen hemen 200 esir çalışıyordu. İnsanların türlü renkli tortularıydı bunlar, çöpleri. Bu insanlar neler olduğunu anladıkları zaman kaçış yolunu tıkayarak, hatta azim gemisinin mürettebatına katılmaya çalışarak ve arabanın etrafını sararak diğerlerini engelleyebilirlerdi. Aboli bu sorunu da böyle bir şey olduğu zaman hallederiz diye düşündü. Dikkatini asıl tehlikeyi oluşturan silahlı nöbetçilere ve ustabaşılara verdi. Barnard ve yardımcılarıyla birlikte görünürde silahlı 10 adam vardı. Ama haykırmalar 20 ya da 30 askerin hızla dışarı fırlayarak avluya doluşmalarına neden olabilirdi. Her şey çok çabuk kontrolden çıkabilirdi. Aboli başını kaldırdı. Halle koca Daniel iskeleden ona bakıyorlardı. Hal makaranın ipini tutuyordu, ucunu bileğine dolamıştı. Ned Tyler ve Billy Rogers daha aşağıdaki yerdeydiler. İki kuş, yani Finch ile Sparrow avluda 6 odanın yakınında çalışıyorlardı. Hepsi de işlerine dalmış gibi davranıyorlardı ama usulca Aboli'ye bir göz atıyorlardı. Zenci bagaj yerine elini sokarak rulo halindeki ipek halının üzerine bağlanmış olan sicimi çözdü. Halının ucunu kaldırdı, silahları çıkarmadı ama 3 Moğol palasıyla kendisi için seçtiği kukri bıçağının görülmesini sağladı. Halle koca Daniel'ın yukarıdan bagaj yerinin içini görebildiklerinin farkındaydı. Aboli sonra arabanın arka tekerleğinin yanında ifadesiz bir yüzle hareketsiz kaldı. Birdenbire vali merdivenin yukarısında çift kanatlı kapıdan fırladı. Şapkasız ve ceketsizdi. Biçimsizce yalpalayarak basamaklardan indi. Merdivenin ortasında karısına telaşla "Ne oldu Mevruh?" diye seslendi. "Beni çağırtmışsın. Bir ölüm kalım meselesi varmış."
Katinka yakınırcasına bağırdı. "Başım müthiş belada."
Adam çılgın gibi soluyarak arabanın kapısına erişti.
"Nen var Mevruh?" diye indi. "Hemen bana söyle."
Aboli ona arkadan yaklaşarak kalın kolunu valinin boynuna doladı. Adamın artık kımıldaması imkansızdı. Van de Velde debelenmeye başladı. Şişman olmasına rağmen yine de güçlüydü. Aboli onu zorlukla tutabiliyordu. Van de Velde öfkeyle "Kahretsin!" diye kükredi. "Sen ne yaptın sanıyorsun?" Aboli kukrinin ucunu valinin boğazına dayadı. Van de Velde çeliğin soğukluğunu ve ustura kadar keskin kenarını hissettiği anda çabalamaktan vazgeçti. Aboli adamın kulağına
"Sen şişko bir domuzsun!" diye fısıldadı. "Boğazını keseceğim!"
Sukiyana ise hançerini kadının kalbinin üzerine dayadı. "Askerlerine yerlerinde kımıldamamalarını ve silahlarını atmalarını söyle!" Assubay Van de Velde'nin haykırdığını duyunca ileri atılmış, basamaklardan inerken kılıcını kınından yarı çekmişti.
Van de Velde ona dehşetle dur diye bağırdı. Kımıldama salak, beni öldürteceksin.
Assubay kararsızca durakladı. Aboli valinin boynuna doladığı kolunu sıktı.
Ona kılıcını atmasını söyle.
Vali kişlemeye benzeyen bir ses çıkardı.
Kılıcını at, o ne diyorsa öyle yap. Bıçağı boğazıma dayadığını görmüyor musun?
Assubay kılıcını yere attı. Kılıç takırdayarak basamaklardan kaydı. Avludan 15 metre yukarıda Hal iskeleden fırladı. Makaraya bağlı halata tutunuyordu. Koca Daniel ipin diğer ucunu yakalayıp genç adamın inişini biraz yavaşlattı. Hal süratle aşağıya inerken makara iniltiye benzeyen bir ses çıkardı. Hiç dengesini kaybetmeden avlunun taşlarının üzerine atlayan Hal, arabanın arkasına doğru atılarak mücevherli palalardan birini kaptı. Hemen arkasından merdivenin ortasına sıçradı. Eğilip assubayın kılıcını sol eline aldı, ucunu genç adamın boynuna dayadı.
Adamlarına silahlarını atmalarını emret. Assubay hepiniz silahları bırakın diye haykırdı. İçinizden herhangi biri valinin ya da karısının bir zarar görmesine neden olursa bunu hayatıyla öder.
Nöbetçiler bu emri anında yerine getirdiler. Tüfekleriyle kılıçlarını taş döşeli avluya attılar. Van de Velde ustabaşılarına olur gibi siz de diye emretti. Adamlar istemeye istemeye onun da emrini yerine getirdiler. Ancak Hugo Barnard o sırada taş yığınlarının arkasındaydı ve gözükmüyordu. Adam usulca mutfaklara açılan kapıda durdu. Köpeklerini yanına çekerek fırsat kollamaya başladı. Diğer gemiciler iskeleden inmeye başladılar. Finch ile Sparrow daha aşağıda oldukları için avluya ilk onlar ulaştılar. Ama Ned, koca Daniel ve Bill Rogers da onları çabucak izlediler.
''Hal haydi gel altı uda'' diye seslendi.
Genç adam balyoz ve keskisini atarak koşa koşa onun yanına gitti. ''Yakala!'' Hal mücevherli palayı altı udaya attı. Silah havada ışıltılı bir parabol çizdi. Altı uda yukarıya doğru uzanarak palayı kabzasından yakalayıp düzgünce tuttu. Hal altı udanın ne tür bir kılıç ustası olduğunu düşündü. Balıkçı olduğuna göre bu bakımdan fazla deneyimi olamazdı. Hal dövüş çıkarsa onu korumam gerekecek diye düşündü. Çabucak etrafına bakındı. Daniel arabanın arkasındaki bagaj yerinden diğer silahları alıyordu. İki pala iri elinde oyuncağa benziyordu. Porsun bir palayı Ned Tyler'a attı, diğerini de kendine saklayarak Hal'e doğru koştu. Genç adam bir nöbetçinin düşürdüğü kılıcı alıp Porsun'a attı.
''Bu sana daha uygun Bay Danny'' diye seslendi.
Daniel gülerken kara kırık dişleri ortaya çıktı. Ağır piyade kılıcını yakalayarak onunla sağa sola darbeler indirdi. Kılıç havada hışırdadı.
Sevinçle tanrım dedi. Elime yeniden gerçek bir kılıç aldım. Bu ne harika bir şey.
Hafif balayı Wally Finch'e fırlattı.
Erkek için bir araç ama çocuk için bir oyuncak.
Hal o dev domuzu sıkı tut Aboli diye bağırdı.
Kurnazlık etmeye kalkışırsa kulaklarını kes. Geri kalanınız beni izlesin.
Merdivenden aşağıya atlayarak silah deposunun kapısına doğru koşmaya başladı. Koca Daniel'la diğerleri peşindeydiler. Altı Uda da onu izleyecek oldu ama Hal genç adamı durdurdu.
Sen gelme, Sukeyana'yı koru.
Altı Uda geri dönerken Hal ve grubu avluda koşmayı sürdürdüler. Genç adam koca Daniel'a, Barnard nerede diye sordu.
O katil köpek bir dakika önce buradaydı ama onu şimdi göremiyorum.
Dikkatli ol, o aşağılık domuzla başımız derde girecek.
Hal silah deposuna daldı. Nöbetçi odasındaki üç yeşil ceketli bir sıranın üzerine çökmüşlerdi. İkisi uyuyordu, üçüncüsü mahkumları görünce şaşkın şaşkın ayağa kalktı. Ama o daha kendini toplayamadan Hal kılıcının ucunu adamın göğsüne dayadı.
''Olduğun yerde kal, yoksa karaciğerinin rengini görmeye karar verebilirim.''
Asker yerine çöktü. Ned koşarak içeri girerken genç adam ona seslendi.
''Hey Ned, bu bebeklere dadılık et biraz.''
Adamları Ned'e bırakarak Daniel'la diğer denizcilerin peşinden koştu. Porsun koridorun ucunda teak ağacından yapılmış kalın kapıyı omuzladı. Daniel'ın gücü karşısında kapı açıldı. Daha önce silah deposuna bakma fırsatını bulamamışlardı. Ama Hal daha ilk bakışta her şeyin sırayla düzgünce yerleştirilmiş olduğunu gördü. Silahlar duvarlardaki raflara dizilmişti. En dipte barut fıçıları vardı. Üst üste konmuş olan fıçılar tavana ulaşıyordu.
''Hal hepiniz silahlarınızı seçin.'' diye emretti. ''Her biriniz bir barut fıçısı getirin.''
Denizciler piyade kılıçlarının durduğu uzun raflara koştular. Kılıçlar cilalı gibi parlıyordu. İyice bilenmiş kenarları ışıl ışıldı. Daha geride tüfek ve tabancaların durduğu raflar vardı. Hal belindeki kemer görevi yapan ipin altına iki tabancayı sıkıştırdı, sonra adamlarını uyardı.
''Unutmayın, yanınıza aldığınız her şeyi dağlara kadar taşıyacaksınız. Onun için açgözlülük etmeyin.''
Silah deposunun en dibindeki piramit gibi yığından 25 kiloluk bir barut fıçısını alıp omzuna vurdu. Sonra kapıya doğru döndü.
''Bu kadar yeter çocuklar, haydi çıkın. Daniel giderken yere devamlı barut dök.'' Daniel bir tüfeğin dipçiğiyle vurarak iki barut fıçısının tapalarını içeriye doğru çökertti. Fıçıların oluşturduğu piramidin dibine barut dökerek kara bir yığın oluşturdu.
''Bunlar müthiş bir gürültüyle patlayacak.'' güldü.
Kapıya doğru geri geri giderken kolunun altındaki fıçıdan dökülen barutlar yerde koyu renk uzun bir çizgi çizdi. Gemiciler ağır yükleri yüzünden sendeleyerek güneşe çıktılar. Depodan en son Hal dışarı fırladı.
''Haydi artık çık Ned!'' diyerek elindeki silahları ona verdi.
Ned kapıya doğru koştu. Hal sonra Hollandalı üç askere döndü. Ned onların silahlarını almıştı. Adamlar şimdi odanın bir köşesinde duruyorlardı.
Genç adam yeşil ceketlere Hollanda dilinde ''Burayı uçuracağım'' diye açıkladı. ''Ta cehenneme kadar kale kapısına koşun. Eğer biraz aklınız varsa geriye hiç bakmadan kaçarsınız. Haydi gidin!''
Adamlar ayağa fırladılar. Kaçmak için acele ederlerken kapıya sıkışıp kaldılar. Çabaladılar, birbirleriyle boğuştular. Sonra avluya fırlayıp koşmaya başladılar. Kapıya doğru atılırken bir yandan da ''Dikkatli olun!'' diye bağırıyorlardı. ''Silah deposunu havaya uçuracaklar!'' Gardiyanlar ve diğer sıradan mahkumlar o ana kadar aptal aptal arabaya ve Abuli'nin rehine olarak aldığı valiye bakmışlardı. Ama bu bağırışmalar üzerine silah deposuna dönerek budalaca bir hayretle oraya baka kaldılar. Hal deponun kapısında belirdi. Bir elinde kılıcı, diğerinde ise duvardaki halkadan kaptığı bir meşale vardı.
Genç adam ona kadar sayacağım diye bağırdı. Ondan sonra barut tozlarından oluşan çizgiyi tutuşturacağım.
Paçavraların içinde gür siyah sakalı ve çılgınca bakışlı gözleriyle bir manyağa benziyordu. Avludakilerin hepsi de dehşet ve korku ile inlediler. Mahkumlardan biri küreğini atarak kapıya doğru kaçan askerin peşine takıldı. Aynı anda kıyamet koptu. 200 mahkum ve asker canlarını kurtarmak için kapılara saldırdılar.
Van de Velde Aboli'nin elinde çırpınarak haykırdı. ''Beni bırak, bu gerizekalı hepimizi havaya uçuracak. Bırak beni, kaçın, kaçın!''
Çığlıkları paniği daha da arttırdı. Derin bir soluk almaya yetecek kadar bir sürede avlu boşaldı. Geride sadece arabanın etrafındaki denizcilerle Hal kaldı. Katinka istedik çığlıklar atarak ağlıyordu. Ama Sukeyana tokadı kadının yüzüne indirdi.
''Kes sesini budala, yoksa sana ağlaman için iyi bir neden sağlarım.''
Katinka yutkundu, korku ve üzüntüyle bağırmaktan vazgeçti. Hal Aboli diye seslendi. Van de Velde'yi arabaya bindir. Zenci valiyi kaldırdığı gibi kapının üzerinden arabaya attı. Hollandalı hantalca yere yuvarlandı. Orada iğne batırılmış bir böcek gibi çırpınmaya başladı. Hal ekledi.
Altuğ'da kılıcının ucunu onun kalbine daya. Ben söyler söylemez onu öldürmeye hazır ol.
Altuğ'da emrini sabırsızca bekleyeceğim diye bağırdı. Van de Velde'yi ayağa kaldırarak Katinka'nın karşısındaki yere itti. Hollandalı'ya ''Seni nereden şişlememi istersin?'' diye sordu. ''Şu yağlı göbeğinden mi?'' Van de Velde o kargaşada peruğunu kaybetmişti. Pek zavallı bir hali vardı. Dev gövdesinin her santimi çaresizlikle titriyordu.
''Beni öldürme!'' diye yalvardı. ''Seni koruyabilirim!''
Katinka da yine ağlayıp inlemeye başladı. Sukiyana bu sefer onu daha sıkıca tutarak hançerin ucunu kadının boynuna dayadı.
''Artık vali elimizde.'' diye fısıldadı. ''Onun için sana ihtiyacımız yok. Seni öldürmem durumu değiştirmez.''
Katinka hıçkırırken kendini tuttu.
''Hal, Daniel, yedek silahları ve barutu yükleyin.'' diye emretti.
Denizciler hepsini arabaya yığdılar. Zarif taşıt bir yük arabası değildi. Arabanın dibi ince yaylarının üzerine çöktü. Aboli onların son birkaç barut fıçısını yüklemelerine engel oldu.
''Bu kadarı yeter, daha fazlasını almayacak.''
Hal yine emir verdi. ''Her adam bir atın başına geçsin. Onlara binmeye kalkışmayın çocuklar. Hiçbiriniz binici değilsiniz. Düşer boynunuzu kırarsınız.
Tabii bu önemli değil ama biz daha bir kilometre gidemeden zavallı hayvanlar ağırlığınızın altında ölürler. Bu önemli. Atları koşum takımlarından tutun ve onların sizi götürmelerine izin verin.''
Denizciler koşarak atların etrafında yerlerini aldılar ve koşum takımlarını sıkıca tuttular. Genç adam iskele tarafında bana da yer bırakın çocuklar diye seslendi. Sukiyana heyecan ve telaş arasında bile onun gemici deyimleri kullanması yüzünden bir kahkaha attı. Ama adamlar Halil'in ne demek istediğini anlamışlardı. En öndeki soldaki atı ona bıraktılar. Aboli arabacı yerine sıçradı. Arabanın içindeyse Altuğ da Van de Velde'yi gözden kaçırmıyordu. Sukiyana da hançeri hala Katinka'nın beyaz boynuna dayamış bekliyordu.
Aboli atları döndürerek ''Haydi gel Gundvane'' diye bağırdı. ''Gitme zamanı geldi. Garnizon neredeyse uyanır.''
O bu sözleri söylediği sırada bir tabancanın kuru sesini duydular. Bir subay alanın karşısındaki kışladan fırladı. Elindeki dumanları tüten tabancayı sallıyor ve adamlarını yanında toplamaya çalışıyordu.
''Silahlarınızı alın. Birinci bölük yanıma.''
Hal sadece bir an durup tabancalarından birinin emniyetindeki ağır yanan kibriti meşaleye uzatarak yaktı. Meşaleyi sonra barutların yerde oluşturduğu çizgiye attı. Alevlerin yükselip barutu tutuşturduğunu görünceye kadar bekledi. Dumanları tüten alev hızla ilerleyerek silah deposunun kapısından ana cephaneliğe giden koridora girdi. Hal basamaklardan avluya atlayarak yükü fazla olan arabaya doğru koştu. Aboli atlara bir daire çizdirip taşıdı, kapılara doğru çevirdi. Genç adam hemen hemen arabaya yaklaşmıştı. Elini kaldırarak en öndeki iyi diş edilmiş kıratın dizginlerini yakalayacağı sırada Aboli birdenbire telaşla haykırdı. ''Gundvane, arkanda dikkatli ol!'' Hugo Barnard olay başlar başlamaz köpekleriyle sığındığı kapıdan çıkmıştı. Şimdi hayvanların kayışlarını çıkarırken bir yandan da çılgınca bağırarak onları Halim peşine takılmaları için teşvik ediyordu. ''Fathom, onu yakalayın!'' Köpekler yan yana sessizce hale doğru koşmaya başladılar. Avluyu bir tavşanın peşine takılmış iki tazı gibi çabucak aştılar. Hal Abule'nin uyarısından sonra köpeklere dönecek kadar zaman bulabilmişti. Hayvanlar bir ekip gibi çalışıyorlardı. Biri genç adamın yüzüne doğru sıçrarken diğeri bacaklarına saldırdı. Hal ilk köpek havadayken öne atıldı ve kılıcının ucunu hayvanın kara boynunun omuzlarına birleştiği yere boğazının aşağısına sapladı. Köpek havaya sıçradığı için kas gücü kılıcın kabzasına kadar vücuduna girmesine neden oldu. Kılıç köpeğin kalbini ve akciğerini kesti, sonra bağırsaklarına kadar indi. Köpek ölmüş olmasına rağmen ilk hızla Halin göğsüne çarptı, genç adam sendeleyerek geri gitti. İkinci köpek hızla yerde sürünürcesine ilerledi. Hal daha dengesini bulamadan dişlerini onun bacağına, dizinin hemen altına geçirdi. Hal'i hızla çekti. Genç adamın omuzları taşlara çarptı. Kalkmaya çalıştığı zaman hayvanın elinden kurtulamadı. Köpek olanca gücüyle dört ayağını yere dayamıştı. Hal'i yeniden devirdi. Genç adam köpeğin dişlerinin bacak kemiğine sürtündüğünü hissetti. ''Barnard, köpeklerim!'' diye bağırdı. ''Sevgililerimin canını yakıyorsun!'' Kılıcını çekmişti, boğuşmaya katılmak, araya girmek için koştu. Hal yine ayağa kalkmak için çabaladı ama köpek onu aşağıya çekti. Barnard o sırada yanlarına geldi. Kılıcı genç adamın savunmasız başının üzerinde yukarıya kaldırdı. Hal darbeyi fark ederek yana doğru yuvarlandı. Kılıç kulağının hemen yanında yere döşenmiş olan çakmak taşlara çarptı ve etrafa kıvılcımlar sıçradı. ''Barnard, seni aşağılık hayvan!'' diye kükredi. Kılıcı tekrar kaldırdı. Aboli atları döndürerek mahsus Barnard'ın üzerine sürdü. Ustabaşının arkası yaklaşan arabaya dönüktü. Hale öylesine dalmıştı ki taşıtın yaklaştığını fark etmedi. Kılıcı genç adamın başına tekrar indireceği sırada arabanın arka tekerleği hafifçe kalçasına vurdu. Hollandalı sendeleyerek yana doğru gitti. Hal bütün gücünü kullanarak doğrulup oturdu. Köpek onu tekrar yere devirmeden kılıcı hayvanın ense köküne batırdı. Bir boğa güreşçisinin darbesi gibi kılıcı eğrilemesine aşağıya, köpeğin kürek kemiklerinin arasına kaydırdı. Kalbini buldu. Hayvan acıyla uluyarak genç adamın bacağını bıraktı. Sendeleyerek bir daire çizdi, sonra taşların üzerine yığıldı. Bacaklarını hafifçe oynatıyordu. Barnard üzerine saldırırken Hal ayağa kalktı. ''Güzellerimi öldürdün!'' Hollandalı üzüntüden çıldırmıştı. Kılıcı tekrar Hal'e doğru salladı. Vuruşu delice ve kontrolsüzdü. Genç adam fazla çabalamadan bu darbeyi karşılayarak kılıcın başının birkaç santim yakınından geçmesine izin verdi. ''Seni pis korsan, seni doğrayacağım!'' Barnard kendisini toplayarak yeniden saldırdı. Hal yine kolaymış gibi gözüken bir hareketle bundan da kurtuldu. Sonra usulca... ''Köpeklerinin Oliver'a yaptıklarını hatırlıyor musun?'' diye sordu. Kılıcı mahsus soldan yukarıya doğru kaldırarak Hollandalı'nın gardını indirmesine neden oldu. Sonra yıldırım hızıyla kılıcı Barnard'ın göğüs kemiğinin hemen altına sapladı. Kılıcın yarısı Hollandalı'nın sırtından çıktı. Barnard kılıcını düşürerek dizüstü çöktü. ''Oliver'a olan borcun ödendi.'' Hal çıplak ayağını Barnard'ın göğsüne dayadı. Bütün gücünü kullanarak kılıcı çıkardı. Hollandalı ölmekte olan köpeğinin yanına devrildi. ''Haydi gel Gundvane!'' Aboli kıratlara hakim olmaya çalışıyordu. Bağırışmalar ve kan kokusu hayvanları ürkütmüştü. ''Cephanelik!'' Hal boruttan oluşan çizgiyi tutuşturalı sadece birkaç saniye olmuştu. Ama silah deposuna bakınca pis kokulu mavi dumanların kapıdan fışkırdığını gördü. ''Sukiyana, çabuk ol Gundvane!'' diye seslendi. ''Ah, lütfen çabuk ol!'' Kızın sesinden onun için çok endişelendiği anlaşılıyordu. Bu genç adama gayret verdi. Hal bu zor durumda bile kızın takma adını ilk kez söylediğini düşündü. Öne doğru atıldı. Köpek dişlerini derinlere kadar geçirmiş ama sinir ya da veterleri parçalamamıştı. Çünkü genç adam can acısına aldırmazsa koşabiliyordu. Hal avluda atıldı ve öndeki atın dizginlerini yakaladı. Hayvan başını sallayarak gözlerini devirdi. Göz akının etrafındaki pembelik gözükünceye kadar hemde. Ama genç adam sıkıca tutundu. Aboli'de atları istedikleri gibi koşmaları için dizginleri gevşekçe tuttu.
Araba kapının bulunduğu kemerin altından köprüden ve hendeğin üzerinden sarsılarak takırdayarak geçti ve açık talim yerine ulaştı. Birdenbire arkalarından müthiş bir patlama sesi geldi. Yer değiştiren havanın neden olduğu bir şok dalgası tropik bir sağanak gibi üzerlerinden açtı. Atlar dehşetle şaha kalkıp ileri atıldılar. Halin de ayakları yerden kesildi. Çaresizce dizginlere sarılarak geriye baktı. Kalenin iç avlusundan boz rengi sütuna benzeyen bir duman hızla döne döne yükseldi. Bulutun içinde koyu renk alevler, molozlar ve tahta parçaları vardı. Bunların ortasında bir tek insan cesedi döne döne 30 metre kadar yükseğe uçtu. "Daniel, Sir Hal ve Kral Charlie onuruna!" diye gürledi. Öbür denizciler de bağırarak bu sözleri yinelediler. Kaçmalarının uyandırdığı heyecandan çılgın gibiydiler. Ancak Hal tekrar geriye baktığı zaman kalenin dev dış duvarlarının patlamadan etkilenmemiş olduğunu gördü. Kışla da aynı büyük taşlardan yapılmıştı. Patlamaya dayandığı hemen hemen kesindi. Orada 200 adam kalıyordu. 3 yeşil ceketli bölüğü. Herhalde adamlar patlamadan sonra kendilerini toplamaya başlamışlardı. Çok geçmeden kale kapılarından dışarı akacak ve peşlerine takılacaklardı. Hal Albay Schroeder nerede acaba diye düşündü. Araba talim yerinde hızla ilerliyor, atlar dört nala gidiyorlardı. Önlerinde kaçmış olan mahkumlardan bir grup koşuyordu. Her biri bir tarafa dağılıyordu. Bazıları şirketin bahçe duvarlarını aşarak dağlara doğru gidiyorlardı. Bazıları ise kıyıya doğru koşuyordu. Bir tekne bularak oradan uzaklaşmak niyetindelerdi. Talim yerinde öğleye yakın bu saatte sokağa çıkmış olan birkaç kentli ve evlerde çalışan köleler vardı. Dalga dalga akan kaçak mahkumlara hayretle aptal aptal bakıyorlardı. Bakışları döne döne kaleyi saran duman bulutuyla valinin yaklaşan arabası arasında gidip geliyordu. Arabanın görünüşü hepsinden daha şaşırtıcıydı. Paçavralar içindeki haydutlar ve korsanlar taşıttan sarkıyor, deli gibi haykırarak silahlarını sallıyorlardı. Araba izleyicilerin üzerine doğru gelirken herkes telaşla kaçıştılar.
''Korsanlar kaleden kaçtılar, kaçın, kaçın!''
Sonunda insanlar kendilerini toplayarak olayı kavradılar. Haber bağırılarak kentteki kulübeler ve izbelere duyuruldu. Hal kentlilerin ve kölelerin kan dökme meraklısı korsanlardan kaçtıklarını görüyordu. Daha cesur birkaç kişi silahlanmışlardı. Bazı kulübelerin pencerelerinden tüfeklerle ara sıra ateş ediliyordu. Ama araba uzaktaydı. Adamlar doğru dürüst nişan alamıyorlardı. Hal uçan misketlerin vızıltısını bile duymadı. Adamlardan kimse yaralanmadı. Atlar da öyle. Araba ilk binaların önünden hızla geçti. Masa körfezinin kavisli kıyısını izleyen tek yoldan çıkıyor, bilinmeyene doğru gidiyordu. Hal Aboli'ye baktı.
''Kahretsin, yavaşlasana. Biz daha kentten çıkamadan atlar bitkin düşecek.''
Aboli ayağa kalkarak atların dizginlerine asıldı.
''Dur Royal, yavaşla Cloud.''
Ama atlar ürkmüşlerdi bir kere, hızla koşuyorlardı. Aboli onları yavaşlatarak tırısa kalkmalarını sağladığı sırada koloninin sınırlarına yaklaştılar. Hayvanlar dört nala koştukları için burunlarından soluyor, terliyorlardı. Ama güçleri henüz tükenmemişti. Aboli atları kontrol altına alır almaz halde dizginleri bıraktı. Arabanın yanında koşmak için döndü.
Altuğ'da diye seslendi. Orada pazar günü pikniğe giden bir beyefendi gibi oturacağına bütün tüfeklerin dolu ve hazır olmalarını sağla.
Kibriti yanan tabancayı uzattı.
İşte al. Bütün silahların kibritlerinin yanması için bundan yararlan. Çok yakında peşimize takılacaklar.
Sonra bakışları Altuğ'dan genç adamın kız kardeşine kaydı.
Sizinle tanıştırılmadık. Hizmetkarınız Henry Courtney.
Sukeyana'ya gülümsedi. Kız onun resmi tavırları yüzünden neşeyle bir kahkaha attı.
Günaydın Gudvane. Seni iyi tanıyorum. Aboli senin çok sert genç bir korsan olduğunu söyleyerek beni uyardı.
Sonra ciddileşti. Yaralandın, bacağınla ilgilenmeliyim.
Genç adam o kadar önemli değil diye kızın endişelerini gidermeye çalıştı. Yarama daha sonra bakarız.
Sukeyana köpek ısırığıyla hemen ilgilenilmezse et çürümeye başlar dedi.
Hal daha sonra diye yineleyip Aboli'ye döndü. Aboli, koloninin sınırına giden yolu biliyor musun?
Oraya giden bir tek yol var Gundvane. Doğruca köyden geçmemiz, bataklığın yanından dolaşmamız, sonra da kumlu düzlükten dağlara doğru gitmemiz gerekiyor.
İşaret etti. Acı bademlerden oluşan çit bataklığın 7,5 kilometre ötesinde.
Hal yerleşme merkezinin ilerisine doğru baktı ve bataklıkla gölcüğü, öbek öbek sazı ve açık suyu gördü. Üzerinde su kuşlarından oluşan sürüler uçuşuyordu. Genç adam gölcüğün dibinde su aygırları ve timsahların olduğunu duymuştu.
Hal Altuğ'a baktı. Yolumuzun üzerinde askerler var mı? Altuğ'da doldurduğu tüfekten başını kaldırmadan ilk köprüde genellikle nöbetçiler oluyor diye yanıt verdi. Acı Badem çitinin yakınlarında da devriyeler dolaşıyor. Koloniye girmeye kalkışacak o tantoları vurmak için. Sonra Sukiyen'e şarkı söyler gibi, ''Bugün nöbetçiler de devriyeler de olmayacak.'' dedi. ''Bugün şafak zamanı dört yol ağzını gözetlemeye başladım. Hiçbir asker nöbet yerine gitmedi. Hepsi de ağrıyan karınlarıyla meşguller.'' Neşeyle güldü, diğerleri kadar heyecanlıydı ve sinirleri gerilmişti. Birdenbire arabada ayağa fırlayarak olanca sesiyle ''Özgürüm!'' diye bağırdı. ''Hayatımda ilk defa özgürüm!'' Örgüsü aşağıya sarkarak açılmıştı, saçları başının arkasında uçuşuyordu. Gözleri ışıl ışıldı, çok güzeldi. Oradaki paçavralara sarılmış her denizcinin hayallerinin bir temsilcisiymiş gibiydi. Diğerleri ona ''Yaşa!'' diye bağırdılar. ''Yalnız sen değil, biz de hayatım!'' Ama kız gülen gözleriyle sadece hale bakıyordu. Kolonideki binaların önünden geçerken oradakilerin daha önce uyarılmış olduğunu anladılar. Durumu öğrenenler dikkatli olun diye bağırmışlardı. Korsanlar kaçtılar, korsanlar saldırıya geçtiler. Ümit Burnu'nun dürüst vatandaşları arabanın önünden kaçıyor, etrafa dağılıyorlardı. Anneler sokağa fırlayarak çocuklarını kapıyor, onları içeri sürüklüyorlardı. Kapıları sürgülüyor, panjurları gürültüyle kapatıyorlardı. ''Artık güvendesiniz. Kaçıp kurtuldunuz. Lütfen Sir Henry, artık beni bırakamaz mısınız?'' Katinka şoktan hayatı için yalvaracak kadar kurtulmuştu. ''Yemin ederim size zarar vermeyi hiçbir zaman istemedim. Sizi dar ağacından kurtardım. Altuğ dayı da öyle. İstediğiniz her şeyi yaparım Sir Henry. Lütfen beni serbest bırakın.'' Arabanın yanına tutunmuş inleyip sızlıyordu. ''Beni şimdi Sir diye çağırıp iyi niyetinizden söz edebilirsiniz. Ama bunlar babam dar ağacına giderken onun işine daha yarardı.'' Halin yüzünde gayet soğuk ve acımasız bir ifade vardı. Katinka irkilerek geriledi. Sukiyena'nın yanında kanepeye büzüldü. Kalbi paralanıyormuş gibi hıçkırıyordu. Hal'le birlikte koşan denizciler bağırarak onu aşağıladılar, nefretlerini haykırdılar. Billy Rogers kinle karışık bir sevinçle ''Bizim asıldığımızı görmek istedi, seni boyalı fahişe!'' diye bağırdı. ''Şimdi o vahşi yerde seni aslanlara yedireceğiz.'' Katinka tekrar hıçkırmaya başlayarak elleriyle yüzünü örttü. ''Ben hiçbirinize kötülük etmek istemedim. Lütfen beni bırakın da gideyim.'' Araba hızla boş sokaktan iniyordu. Artık geride sınıra yakın son izbeler ve kulübelerin önünden geçmek kalmıştı. Altuğ'da birdenbire yerinden kalkıp çakıl dökülmüş yolun gerilerini, çok uzakta kalmış olan talim yerini işaret etti. ''Bir atlı dört nala geliyor!'' diye bağırdı. Koca Daniel homurdanarak ellerini gözlerine siper etti. ''Bu kadar çabuk mu? Peşimize hemen takılacaklarını sanmıyordum. Bunun için yeterince süvari birlikleri var mı?'' Aboli onların endişelerini gidermeye çalıştı. ''Hiç korkmayın çocuklar, bütün kolonide en fazla 20 at var. Bunların altısı da bizde.'' Wally Finch, ''Aboli haklı!'' diye bağırdı. ''Bir tek atlı geliyor.'' Binici arkasında havada tozdan bir bulut bırakıyordu. Hayvanı olanca hızıyla sürerken atının boynuna doğru eğilmişti. Daha hızlı sürmek için hayvana sağ elindeki kırbaçla amansızca vuruyordu. Binici hala uzaktaydı ama hal onu arkasında uçuşan kuşağından tanıdı. ''Ah tanrım, Schroeder bu. Ben de onu çok geçmeden bize katılacağını biliyordum.'' Beklentiyle dişlerini sıktı. ''Bu çabuk öfkelenen budala bizimle dövüşmek için yalnız başına geliyor. Kafası yok ama cesareti bol.'' Aboli oturduğu yerden bile genç adamın gözlerinin kısıldığını ve kılıcını sıkıca kavradığını gördü. Halin niyetinin ne olduğunu anladı. ''Sert sert onu memnun etmek için geriye dönmeyi düşünme Gundvane!'' diye seslendi. ''Gecikme yüzünden buradaki herkesi tehlikeye atarsın.'' Schroeder'le başa çıkamayacağını düşündüğünü biliyorum Aboli. Ama artık her şey değişti. Ben şimdi onu yenebilirim. Sonuçtan eminim. Aboli bunun doğru olabileceğini düşündü. Hal bir çocuk değildi artık. Surların tepesinde geçirdiği aylar onu sertleştirip sağlamlaştırmıştı. Zenci Hal'in koca Daniel'la eşit güçte olduğunu görmüştü. ''Genç adam beni bırak da bu meseleyi halledeyim.'' diye bağırdı. ''Erkek erkeğe. Ondan sonra peşinizden gelirim.'' Koca Daniel ''Olmaz Sir Hal'' diye karşı çıktı. ''Belki onu yenebilirsiniz. Ama kemiği ne kadar ısırılmış bacağında değil. Hollandalı ile olan kan davanı başka zamana bırak.'' ''Onun peşinden 100 kadar yeşil ceketlinin geleceği kesin.'' Wally ile Stan de aynı fikirdeydiler. ''Doğru, bizim de kal kaptan.'' Ned Tyler da atıldı. ''Biz sana güvendik, başımızda bir kaptan olmazsa o vahşi yerde yolumuzu hiç bulamayız.'' Hal kararsızca durakladı. Hala öfkeyle hızla yaklaşan atlıya bakıyordu. Sonra bakışları arabadaki kıza kaydı. Sukiyana gözlerini ona dikmişti. Bu iri siyah gözler yalvarış doluydu. Yaran kötü, şu bacağına bak. Arabanın kapısından eğildi. Şimdi genç adama çok yakındı. Çok hafif bir sesle konuşuyordu. Hal onun sözlerini adamların, tekerlerin ve atların gürültüsü arasında zorlukla duyabildi. Bizimle kal Gundvane. Genç adam başını eğerek bacağındaki yaraya baktı. Yaradan kan ve lenfa sızıyordu. O böyle kararsızca dururken koca Daniel koşarak geri geldi ve arabanın basamağına sıçradı.
Ben onun icabına bakarım.
Altuğ'dan'ın elindeki dolu tüfeği aldı. Elinde silahla basamaktan tozlu yola atladı. Orada durup tüfeğin yanan emniyet deliğini ve ateşleme tavacığını kontrol etti. Acele etmiyordu. Araba hızla ondan uzaklaşırken Albay Schroeder de dört nala üzerine geldi. Diğerlerinin bütün ricalarına ve yalvarmalarına rağmen Hal işe karışmak için geri dönmeye çalıştı.
Daniel, onu sakın öldürme.
Porsuna Schroeder'le bir kaderi paylaştıklarını, bu sorunu kendilerinin çözmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Bu bir şövalyenin şerefiyle ilgiliydi. Hiç kimse onların aralarına girmemeliydi. Ama bu romantik fikirlerini açıklayacak zaman bulamadı. Schroeder arabayı sesini duyuracak kadar yaklaştı. Üzengilere basarak ayağa kalktı.
Katinka diye bağır, sakın korkma, seni kurtarmaya geldim sevgilim. Bu alçakların seni götürmelerine asla izin vermeyeceğim.
30. ayrımın sonu. Sayfa 384.